Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
Evet değerli Engelsiz Eğitim takipçileri, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 16 Ocak 2025 Perşembe. Erişilebilir Finansal Özgürlük Eğitiminin 8. oturumunda sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen hafta şöyle bir borsaya giriş yaptık. Bilmemiz gereken temel kavramları vesaire bunları öğrendik. Bu hafta yine borsa konusundan devam edeceğiz. Yanımızda sevgili Hakan Kılıç var yine konuk eğitimci olarak. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar.
Nasılsın? İnşallah iyisindir.
Elhamdülillah. Allah bu günlerimizi aratmasın. İyi diyelim, iyi olalım. Güzel temennilerde bulunalım.
Çok güzel abi. Ben o zaman sözü sana bırakıyorum. Ne anlatacaksın, neler yapacağız bu hafta? Söz sende. Sana kolay gelsin.
Yazdığımız duyuru metnindeki taslaktaki sıraya göre gidelim. İki bölüm halinde yapacaktık, öyle bildirmiştik. Birinci bölümde alım satım yapma stratejileri, bu hangi finansal yatırım aracı olursa olsun bizim için geçerli. Örnek diyelim ki ons altın alacağız veya BTC alacağız veya Borsa İstanbul'dan diyelim ki bugün değişiklik yapalım. Damla hisse senedini alacağız. Damla da burada moderatör olduğu için geçen hafta Ömer'le Hakan demiştik. Bu hafta da diğer moderatörlerin isimlerini kullanalım. Hisse bedeli 10 lira. Biz bunu aldık. İlerleyen zamanlarda bu hissenin ne kadar ileriye gideceğini, ne kadar geri yapabileceğini bunlara da değineceğiz. Ve piyasada bir volatilite olduğu, ani düşüşler olduğu, örnek işte geçen hafta değil daha önceki hafta Amerika'da kuş gribinin mutasyon geçirip ilk insana geçtiği ve insanın da bundan ölüm vakası yaşandığı olağanüstü hali ilan edildiği gibi haberleri ortada dolaştı. Bu ne yaptı? Sadece ilaç sektörünü değil bütün hisse senetlerini etkiledi. Niye? Korona gibi, Covid gibi bir salgın dalgası geleceği korkusu yaptı ve hisse senetleri otomatikman geri yaptı. Diyelim ki 10 liralık hissemiz 10.50'ye gitmişti ama bundan dolayı 2 gün arka arkaya %5 %5 geri yaptı. Totalde %10 yaptı ve 9 liraya düştü. Yani bir %10 bir taban yemiş olur. 2 gün %5.5 geri gitti. Şimdi biz bu hisse senedine ne yapacağız? Korkup kaçacak mıyız? Çıkacak mıyız? Diğer taraftan da elimizde 100 bin liramız var. Şimdi biz 100 bin liranın hepsiyle 10 liralık damla hissesini mi alacağız? Nasıl yapacağız? İşte bu noktadan sonra başlıyor. Elimizde 100 bin liramız var. Yani kiminin 10 bin lirası olabilir, kiminin 1 milyonu. Biz 100 bin lirayı nominal değer olarak alıp devam edelim. 100 bin liramızı önce 3 parçaya bölüyoruz. Yani 35 bin, 35 bin. 33 bin nokta 333 yapar. Hadi 33 bin diyelim. Matematik kurallarını ihmal etmeyelim. 33 bin liramız elimizde var. Bu 33 bin liranın 3 tane 33 bin liramız var. Birinci kısım 33 bin lirayı yedek akçe olarak saklıyoruz. Kara gün için. Sakla zamanı gelir zamanı için diyelim. Geriye ne kaldı? 66 bin liramız kaldı. Bu 66 bin liranın 33 bin liralık kısmıyla stratejilerine, grafik girdilerine, indikatör çıktılarına baktığımızda kuvvetli sinyaller, oluşumlar veriyorsa geçen hafta grafiklerden de bahsetmiştik, istatistiklerden de geçen haftaki eğitimleri kaçıranlar geriye dönüp onu dinleyebilir YouTube kanalından. 33 bin liralık aldık. Şimdi ne yaptı? Bu kağıt %10 geri yaptı. Yani 3 bin lira kaybettik. Düştü 30 bin lirayı. Geride neyimiz var? Sakladığımız 33 hesaba katmıyoruz. Bir 33 bin liramız daha var. Bu kağıt %15 ila %20 değer daha kaybederse bundan aldığımızın %50'si kadar veya 33 bin liralık aldığımızı düşünelim. 15 bin liralık daha alabiliriz. Bu sefer ne yaparız? Maliyetimizi düşürürüz. Yani ne kadar oranda alırsan, mesela 33 bin liralık aldın, 33 bin liralık daha alırsan maliyetin %50 düşer. 500 yarısı kadar, yani %50 alırsan 250 düşer. Yani %50 oranında senin maliyetin etki yapar. Bu böyle. Maliyet düşürmedi. Yani ana paramızı hiçbir zaman kullanmayacağız ve bütün paramızı bir kağıda yatırmayacağız. Çeşitli sektörlerden sepet denilen, yani yılbaşı hediye sepeti gibi falan düşünün. O tür şeyler veya ceyiz bohçası gibi düşünün arkadaşlar. Çeşit yapacaksınız. İlaç sektöründen, Damla İlaç'tan aldık. Nurşen Gıda'dan aldık. Ömer Savunma Sanayi'nden aldık. Böyle çeşit yapacaksınız. Hepsini gidip de Damla İlaç'a yatırmayacaksınız veya işte Damla Eczacılık, Damla Laboratuvar Ürünleri, Damla Medikal'e veya Kimyasal'a yatırmayacaksınız. Bu alım satımda uyulması gereken ve portföyümüzü zararını modifiye etmemiz için gereken kurallardan birisi. Öyle ani gelişmeler oldu ki, diyelim mesela 2000 yılında pandemi, Covid başladığında endeks sürekli her gün tavan tavan yedi. Şey pardon, taban taban yaptı. 2021'de Kapçıoğlu Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında 15-20 gün endeks her gün taban yedi. E bu durumlarda ne yapacağız? Hemen almayacağız. İşte bekleyeceğiz. Tam dönüş noktasından. Elimizdekiyle de aldık ama bu 15 gün gerilemez bitmedi de 1 ay sürdü, 1,5 ay sürdü. Bu sefer işte devreye o akçe, yani yedek akçe olarak ayarladığımız para girecek. Ya bu paradan belli kısım alıp zararımızı, yani maliyetimizi 10 liradan maliyetimiz 6 liraya, zekat 6 liraya düştüyse, biz arada bir yerden aldığımız zaman bu maliyeti 8 liraya düşürürüz. Yani kağıt 6 liradayken 10 lirayı beklemek başka, 8 liraya gelmesini beklemek başka. Düşerken çok hızlı düşer ama çıkarken nazlı çıkar. Ayrıca o yedek akçeyi, baktık ki gıda sektörü gidiyor. Gıda sektörü gidiyorsa gıda sektöründen o 33 bin liranın gene onu 3'e bölüp belli bir bölümüyle 11 bin lirasıyla gıda sektöründe al sat yapabiliriz. Yani günlük açtığımızı çıkarabiliriz, bize moral motivasyon olur, al sat yaparak buradan ettiğimiz karlarla diğer taraftan zararımızı kotarmış olabiliriz. Bu alım satımdaki teknikler arasında zincir elim emir stop loss var. Bir de kendinize emniyet kemeri olarak veya deprem sigortası, hayat sigortası olarak düşünün. Şimdi diyelim ki geçen hafta bahsettik mi? Bunu tam hatırlamıyorum ama 10 liralık kağıdı aldık. Kağıt 11 liraya gitti. Ha, bundan bahsetmiştik. Eğer bahsetmediysek sonra gene değiniriz. Bunu da geçelim. Şimdi piyasal, şey, finansal okur yazarlık mevzuna gelelim arkadaşlar. Yani damla kimyanın veya damla ilacın neden gideceğini nereden bileceğiz? Mesela bu haftada ne oldu? Çin üzerinden Covid'e benzer bir akciğer sendromu, bir virüsün yayıldığını ve insanlarda ölüme neden verdiğine dair gene bir şeyler oldu. Bu sefer ne oldu? Gene ilaç sektöründe olan hisse senetleri harekete geçti. Biz bunun haberini aldığımız zaman ve kış ayları geldiği zaman bu tür ileride hangi hareketler, mesela Covid patladığında ne oldu? Gıdalara ulaşımda sıkıntı oldu, ilaçlara ulaşımda sıkıntı oldu veya temizlik malzemelerine, solüsyonlara çok ihtiyaç oldu. Bunları geçmişi baz alarak bu sektörlerden birer ikişer kağıt kendimize belirleyebiliriz. Şu an yine bir pandemi patlak verirse ve kuş gribi nedenli bir pandemi de olursa, virüs yaygın olursa, yumurta ve et ürünleri tamamen devre dışı kalacak. Yani ürün önceden paketlenmiş de olsa, tavuk eti çok uzun süreli kullanılabilen bir şey değil. Yumurta da öyle. Ne yapacağız bu durumda? Konservelere yöneleceğiz. Yani kurutulmuş gıda, hazır gıda. Mesela sektörden alın diye demiyorum ama sektörde hangi kağıtlar var? Mesela eski adı taze kuruydu. Şimdi YDO yeşil enerji, yenilebilir enerji oldu. Avot var. Kerevitaş var. Dondurulmuş gıdalar olarak. Başka yani şu an hem patlayınca hepsi aklıma gelmiyor. Penguen gıda var. Bu tür konserve ürünleri, Tukaş var. Bunların prim yapması veya ileriye gitmesi muhtemel. Ha, pandemi ne kadar yayılır veya gıda ürünlerine, işte kuş gribinin yayılmasına ne kadar kanatlı hayvanların itlaf edileceğine bağlı olarak değişebilir veya nerede durdurulacağını. Yani piyasayı okuyacaksınız arkadaşlar. Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında hangi sektörler gidebilirdi? Karadan ulaşım kapalıydı. Bu sefer ne olabilirdi? Liman ulaşımı ve Karadeniz'den Ukrayna'ya veya o tarafa açılan destek kapısı neydi? Lojistik. Ve tırlar denizde yüzemeyeceği için neyle gidecek? Ro-ro gemileriyle. Yani büyük yük gemileriyle. Bunlar tır taşıyan gemiler ve bu konteyner taşıyan gemiler ve bunlar Trabzon Liman üzerinden gidiyor. Trabzon Liman diye de bir hisse senedi var Borsa İstanbul'da. Aynı zamanda GSD Denizcilik diye gemi şirketi vardı. Yani piyasayı okuyacaksınız ve hangi sektörlere temas edecek. Mesela şu an Aselsan yerli ürünlerde ve yurt dışında çok iyi sözleşmeler yapıyor. Ha, gıdım gıdım gidiyor. Çok hızlı yukarı aşağı hareketleri oluyor. Onları takip edeceksiniz. İyi bir grafik okuyucusu olacaksınız. Ve elinizde de bir hisse senetlerini tespit eden, tarayan bir sisteminiz olacak. Mesela yine savunma sanayinde şu an 3 tane başı çeken şirket var. Bu neye yarayacak? Suriye'ye yarayacak. Çünkü Suriye'de şu an ele alınır, ellenebilir, tutulur bir silah veya savunma ünitesi, radar, şu bu hiçbir şey kalmadı. Hepsi yok oldu, yandı, bitti. İnek işte daha kaçta oldu. Şimdi burası ne yapacak? Yeni yapılanma döneminde işte uçak savarlar alacak, roket atarlar alacak, yer savunma üniteleri alacak, işte hava radarları alacak, alacak oğlu alacak. Burada ne olacak? Savunma sanayi kesin gidecek diye bir şey yok. Ama savunma sanayinin burada iş yapabileceği olasılığı ortaya çıkıyor. Şimdi burada var olan arkadaşlarımızdan olayı anladınız mı? Bir geri dönüş alayım. Damla Eczacı'dan alalım mesela.
Anlaşıldı ama şey grafik okuma ve benzeri konular tabii ki onlar biraz daha profesyonellik. Hani şu an ben burada yeni öğrenen biri olarak o konuları hani nasıl piyasa okuyacağımı tabii ki bilmiyorum. O bir tecrübe gerekir ama şey mantığını bilmek güzeldi. Paranın tümünü harcamamak ve işte o üçte bir kısmı gibi detaylar önemli tabii ki.
Yani sonuç itibariyle de bir sonraki hareket, mesela biz görme engelli olarak bastonu 45 derecelik açıyla dirseğimizi tam göbek boşluğumuza yakın yere dayayıp ne yapıyoruz? İster tekerlekli baston kullan, istersen tak tak tak 3 nokta hareketi. Ne yapıyoruz? Bir sonraki adımımızda gelecek nokta, mesela sol bacağımız arkadayken bastonumuzun ucu sol tarafa gitmiş oluyor. Sağ taraf ayağımız arkadayken, sol ayağımız öndeyken ne oluyor? Bastonumuzu bu sefer sağ tarafa, yani bir sonraki gelecek adımdaki olasılığı bir şey var mı yok mu? Yani o da bir olasılıktır. Önümüze belki bastonun o 45 derecelik açıda ufak bir şey, 15-20 santimlik belki yerden bir şey vardır. Baston onu tespit etmeyecek. Ayağımızı vuracağız olabilir, vuracak olabiliriz. Bunu gören bir insanda sağa bakar, yukarı bakar, tabelaya bakıyordur, bir şeye bakıyordur, takılabilir. Yani bu tür riskler var ama bir sonraki adımın muhtemel olasılıklarını hesap edeceğiz. Hayat bir olasılık zaten, hep olasılık teorisi. Yani millet harekete geçmeden siz o hareket mesela diyelim ki kim diyelim yine şey diyelim yani Damla şarkıcı Damla'nın konseri olacak. Damla'nın da fan kulüpleri var ve biz bunlardan duyduk. Biz herkesten önce bilet satışa çıkmadan en ön sıradan daha ucuza bileti alma derdinde olacağız. Yani ön sırayı kapma derdinde olacağız. Bunu anladıysak grafik okumalar diğerler zaten sonradan gelecek. Onu yapay zekayı kullanacağız. Çünkü görmediğimiz için orada yapay zeka bizim yardımımıza yetişecek. Yani buraya kadar ilk temel mantığı kavramı oluşturduk herhalde arkadaşlar.
Evet.
Evet, şimdi ikinci kısmı yani finansal okurluğa ve yapabileceğimiz hamlelere baktık. Paramızın hepsini kullanmamaya, zincir emir olayını yine de ben tekrar edeyim. 10 liralık kağıdı aldık, kağıt 11 liraya gitti. Ama piyasada volatilite var yani ani iniş çıkış var, dalgalanma var. Biz ne yapacağız? 10,90'a bir tane alış vereceğiz. 10,90'a. Ondan sonra da o emirlerime gideceğiz. Onu da birazdan göstereceğim. Emirlerimde o emri bulacağız. Orada daha fazla veya 3 nokta görsel olarak da seçeneği tıklayacağız. Orada emri iptal et, emri düzelt veya pardon zincir emir ver gibi seçenekler çıkacak. O her bankanın veya aracı kurumun uygulamasında değişiyor. Oradan seçenekleri tıkladığımızda zincir emiri tıkladıktan sonra bu sefer 10,90'a elimizde 1000 lot var veya 500 lot var veya 399 var. Üstüne artı bir koyup diyelim ki elimizde 1000 lot varsa 1001 lot satış olarak da zincir emir vereceğiz. O oraya geldiği zaman 10,90'dan bir taneyi alıp 10,90'dan 1001 taneyi satacak. Ama bu kesinlikle satılacak diye bir kural yok arkadaşlar. Nasıl bir yere müracaat ettiğinizde veya bir sinemaya bir gişeye girerken veya bir otobüsü beklerken sıra bekliyorsunuz. Sizin verdiğiniz emirlerde böyle bir sıraya giriyor. Bu birinci koşul. Ha, aracı kurum veya bankalarda %10 ekstradan fazla yani komisyon harici aylık bir %10'luk, %20'lik yani belirledikleri bir ücret var. Onu verirseniz orada da VIP konumu alınıyorsunuz ve sizin emirleriniz var olan emirlerin önüne geçiyor. Daha ön sıradan oluyor. Ve diyelim ki 10,90'dan 1001 tane satış verdik ama karşı tarafta 10,90'dan işte diyelim ki Ömer 300 tane, Nurşen 500 tane. Ne yaptı? 800. Geriye ne kaldı? 201. Damla 201 tane 10,90'a emir vermezse veya Nurşen hepinizde biner lot, 500'er lot alış emri vermezseniz o satılmaz. Yani bunlar satılıp bir havuzda bekleyip ihtiyacı olan gidip o havuzdan almıyor. Senin sattığını bir başkası alıyor. Bir başkasının sattığını da sen alıyorsun arkadaşlar. Yani sürekli al sat dönüyor. İkinci elci gibi bir şey düşünün. Ama herhangi bir ikinci elci de beklemiyor. Mal sizin elinizde bekliyor. Hani ne vardı bir aralar getir değil de İkinci el satış uygulaması falan vardı. Neydi adını unuttum şu an. O tür uygulamalar gibi düşünün. Zincir emiri de anlattık. Alış satış stratejileri, uyulması kuralları da anlattık. Finansal okuryazarlığa
Okur
değindik.
yazarlığı da anlattın abi. O tarafta tamam.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.